بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 529 numaralı rivayetle devam ediyoruz. An Ebi Abdirrahman Muaviye ibn Ebi Süfyan Sahr ibn Harb radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحقوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته رواه مسلم. إمام مسلم رحمة الله عليه نقل اتمش صحابي رابمز معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki la tulhifu fil mes'ele. İnsanlardan bir şeyler istemekte, dilencilik yapmakta ısrarlı olmayın. Birilerinden bir şey istemekte ısrarlı olmayın yani. Ve vallahi Allah'a yemin olsun ki la yes'eluni ahadun minkum şey'en. Sizden biriniz benden bir şey ister. فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي ve onun istediği şey de benden çıkar ona. Enteresan bir ifade, üzerinde duracağız inşallah. İstediği şey benden ona çıkar. وَاَنَ لَهُ كَارِهُنْ oysa ben o istediği şeyi ona vermekte çok da hoşnut değilim. Hoşuma gitmeyen bir şey yaptım. Bir kişi istedi benden, ben de ona verdim ama çok da hoşuma gitmedi onun o tavrı. فَيُبَارِكَ لَهُ فِي مَا عَطَيْتُهُ. Hiç böyle bir şey olmamıştır ki o benim ona verdiğim şey ona bereketli olsun, mübarek olsun. Böyle bir şey olmamıştır. Buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Burada iki durum var. Birincisi, dilencilikte ısrar etmemek. Bunu bir meslek haline getirmemek, alışkanlık haline getirmemek. İkincisi de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ısrarla bir talepte bulunduğu zaman bir kimse, bu Efendimiz'in hoşuna gitmiyor. Efendimiz buna rağmen onun kendisinden bir şey isteyip de vermediğini bilmiyoruz. Böyle bir şey yok. Hoşuna gitse de gitmese de kendisinden biri bir şey istediği zaman onu mutlaka veriyor. Ve fakat buyuruyor ki böyle çok hoşnut olmadığım bir tarzda benden ister, sürekli dilencilikte bulunur bir kimse. Ben de bunu veririm. Fakat buradaki veririm ifadesi çok ilginç. فَتَخْرُجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي. Yani tabir yerindeyse benden ısrarla istiyor, benden o şeyi koparıyor. Yani çok gönüllü bir mukabele değil buradaki Efendimizin tavrı. İstediğini koparıp benden alırsa, bir kimse ısrarla isteyip de benden koparırsa, o benden kopardığı şeyde ona bir bereket olmaz. İkinci husus da bu. Her isteyene her istediğini vermiş olmasına rağmen Efendimiz böyle isteyenlerin Efendimiz'den aldıkları şeyde bir hayır, bir bereket görmeyeceklerini açıkça ifade ediyor Efendimiz. Gündemden hiç düşmeyen bir Muaviye bin Ebi Süfyan meselesi var. Rivayet vesilesiyle o nokta üzerinde de durmamız lazım. Çok hakkında kitaplar yazıldı, makaleler yazıldı efendim. Günlük hayatta mutlaka karşımıza çıkıyor bir Muaviye muhabbeti. İnsanlar böyle, daha evvel de bahsettik, asker arkadaşlarından bahseder gibi Muaviye aşağı, Muaviye yukarı, bunu bir meziyet sayıyorlar herhalde. Ama hoşunuza gitse de gitmese de o ashabtan Efendimiz'e sahabi olmuş bir kimse. Ne zaman Müslüman olmuş? Bir kısım rivayetler diyor ki Mekke'nin fethinde Müslüman oldu. Babası ve annesiyle birlikte Mekke'nin fethinde Müslüman oldu. Fakat başka bir kısım rivayetler var ki onun daha önce Müslüman olduğunu ve Müslüman olduğunu annesinden babasından gizlediğini haber veriyor. Enteresan, Vakıdi meşhur tarihçi, Megazi üstadı, hadiste çok şiddetli eleştirilmiş bu zat, Muhammed bin Ömer el-Vakıdi. Fakat tarihte, siyerde bir üstad, bunu hadisçiler de söylüyor. Vakıdi diyor ki, Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh, Hudeybiye'den sonra Müslüman oldu. Hudeybiye hicretin 6. senesiydi. Hudeybiye'den sonra 7. senede Müslüman olduğunu başkaları da söylüyor. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis var. Orada Hazreti Muaviye demiş ki radıyallahu anh, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçını kısalttım. Bu söz ya Efendimizin haccında vuku bulan bir şeyi anlatıyor. Hani ihramdan çıkma aşamasında saç tıraş ediliyor veya kısaltılıyor. Ya veda haccını anlatıyor ya umretül kazayı anlatıyor. İkisinden biri. Umretül kaza olsa gerek ki hicretin 7. senesinde vuku buldu biliyorsunuz. İmam Ahmed'in naklettiği varyantta bu rivayetin İmam Ahmed tarafından nakledilen varyantında ben Efendimizin saçını Merve'de kısalttım diyor Hazreti Muaviye. Efendim, bu da o işin Umretül Kaza'da olduğunu gösteriyor. Zira hadisçiler, tarihçiler ittifakla diyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda haccında Mina'da tıraş olmuştur. Bu konuda ittifak var. Dolayısıyla burada Merve dendiğine göre bu Umretül Kaza'dır diyorlar. Demek ki Hazreti Muaviye o zaman Müslümandı. Efendimizle beraber umre yaptı. Ve Efendimizin saçını orada kısalttı. Ala külli hal sahabeden olduğu kesindir. Efendim, Efendimiz'e katiplik yaptığı da kesindir. Bu katiplik neydi? Vahiy katipliği miydi? Yoksa Efendimiz'in İslam'a davet mektuplarını veya çeşitli kabile liderlerine yazdığı mektupları mı yazardı? Buradaki kitabetten maksat nedir? Ağır basan görüş o ki mektuplarını yazardı Efendimiz'in. Bu da onun gene Efendimiz tarafından kendisine itibar edilen böyle özel bir mevkiye tayin edilmiş birisi olduğunu, güvenilir emin birisi olduğunu gösteriyor ki Efendimiz mektupları ona yazdırıyor. Ayrıca İmam Tirmizi'nin daha başkalarının naklettiği bir rivayet Efendimiz onun ona dua ettiğini söylüyor. Allahümme ec'alhu hadiyen mehdiyen vehdi bihi diye dua ettiğini söylüyor rivayetler Efendimizin ona. İmam Tirmizi bu rivayetin arkasından demiş ki bu hasen garip bir rivayettir. Ne diyor bu rivayet? Ya Rabbi onu hidayet üzere kıl. Efendim insanlara da yol gösterici, hidayet gösterici kıl onu. Bu hem Hazreti Muaviye'nin kendi şahsi yaşantısı bakımından hem de ümmetle münasebeti bakımından son derece önemlidir Efendimizin böyle dua etmesi. Bunu söyleyince hemen aklımıza Efendimizin ona bedduası geliyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma İmam Müslim'in ve daha başkalarının naklettiği rivayette diyor ki Efendimiz beni Muaviye'ye gönderdi, onu çağırdı gelsin diye. Gittim yemek yiyordu. Döndüm Efendimiz'e dedim ki Efendim yemek yiyor ya Resulallah. Biraz sonra bir daha gönderdi. Bir daha döndüm yemek yiyor dedim. Üçüncü de dedi ki la eşbe'allahu batne. Allah onun karnını doyurmasın. Böyle bir beddua mıdır bu? Dua mıdır? Görünüşte bedduadır. Efendim Hazreti Muaviye onun menakıbı, fezaili vesaire söz konusu olduğunda hemen bu rivayeti karşımıza getirirler. Efendimiz ona beddua etmiş. Bir de bir hürmetsizlik etmiş. Efendimiz çağırdığı halde gitmemiş. Yemek yemeye devam etmiş. Rivayeti nakleden de İmam Müslim. Ne diyelim şimdi? Ezbercilik yapmayalım her şeyden önce. Müslim de nakletmiş olsa, Buhari de nakletmiş olsa senedine bir bakalım. Rivayetin senedine bir bakalım. Çünkü biliyoruz ki Buhari'de de Müslim'de de bu iki kitabın aslını teşkil etmeyen ikincil rivayetler arasında zayıflar vardır. Bu rivayette Allahu Alem onlardan biridir. Efendim, rivayeti İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan nakleden kişi Ebu Hamze el-Kassab diye birisi. Meymun el-Aver. Rical kitaplarına baktığımızda bu zat hakkında ciddi tenkitler var. Hafızası yönünden, daha başka bakımlardan bu ravi hakkında ciddi tenkitler var. Her ne kadar bu rivayeti ondan Şube bin Haccac nakletmiş olsa da bu adamın durumunu değiştirmiyor. Şube bin Haccac'ın bir özelliği var. Hadis tarihi kaynaklarında bu zatın sadece güvenilir kimselerden hadis nakledenler arasında sayıldığını görüyoruz. Böyle bu özellikte olan birçok kimse var. Ve hadis imamları o kimseler hakkında diyorlar ki bu kimse sadece güvenilir kimselerden hadis alır. Zayıflardan almaz. Fakat gene enteresandır. Böyle denmiş olsa da sonra gelen başka hadis imamları bu tarz ifadeleri, hükümleri, tespitleri olduğu gibi kabul etmek yerine bir de biz bakalım diye inceliyorlar. İnceliyorlar ve bu durumun istisnaları vardır diyorlar. Bu Şube bin Haccac için de böyledir. Evet, genel olarak o zayıf ravilerden hadis almaz ama istisnai durumlar vardır. İşte muhtemelen bu da onlardan biridir. Şube bin Haccac bu zattan burada hadis almış. Evet, bu zatı tevsik edenler var, güvenilir olduğunu söyleyenler var. Ama Buhari'nin ve Müslim'in kitaplarının esas misyonunu tabir caizse teşkil eden rivayetler o kıvamdadır ki senetlerinde yer alan ravilerin hiçbiri hakkında aleyhte bir söz, bir tenkit nakledilmez. Bunlar sıhhatin zirvesindedir. Ama bu tarz ikincil rivayetlerde daha evvel de muhtelif vesilelerle söyledik. Buhari'de de, Müslim'de de zaafı çok şiddetli olmayan zayıf rivayetler bulunur. Ve bu o kitapların sıhhat iltizam etmiş olması hakikatini de zedelemez. Bu çünkü bilinen bir şeydir. Eğer kitabın esas ana misyonunu üzerine bina edildiği ana rivayetleri ki bunlara usul diyoruz. O rivayetler arasında bir zaaf yoksa, bir zayıf rivayet yoksa Allah'ın kitabından sonra en sahih kitap Buhari'dir, sonra Müslim'dir diyenlerin sözü ne manaya geliyor anlaşılıyor. Onlar bunu söylerken bu tür rivayetleri istisna ederek söylüyorlar. Ve Buhari'de, Müslim'de bu tarz rivayetlerin farkında olarak bunları kitaplarına koyuyor. Bunlara biz mütabi veya şahit diyoruz. Buhari uzmanları, Müslim müteassısları bu durumu olabildiğince net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Buhari'de de, Müslim'de de mütabi ya da şahit olarak sevk edilen rivayetler arasında zayıflar bulunur. Ve fakat bunların zaafı çok şiddetli değildir. Yani bunlar merdut zayıf değildir. Reddedilmiş zayıf değildir. Zaaf var bünyelerinde ama merdut değil rivayetler. Dolayısıyla ma eşba'allahu batna rivayeti de senet olarak zayıf. Hele Müslim'deki senedinde bu zattan önce yer alan Ümeyye bin Halid diye bir zat daha var. Bu da tenkit edilmiş. Rivayetin Müslim dışındaki bazı kaynaklarda başka senetle nakledildiğini görüyoruz. Orada bu Ümeyye bin Halid yok. Başka güvenilir raviler var onun yerine. Ama her birinde rivayeti İbn Abbas'tan nakleden Ebu Hamza el-Kassab. Bu zat rivayetin medarı. Bütün bundan sonraki dallanmalar, budaklanmalar senette bu zattan sonra oluyor. Hepsinin ortak noktası bu zat İbn Abbas'tan nakleden. Dolayısıyla Müslim'de rivayetin ikinci bir zaafı daha var. Ümeyye bin Halid. Bu zat da tenkit edilmiş. Aleyhinde konuşan var, lehinde konuşan var. Demek ki bu rivayet İmam Müslim'in iltizam ettiği, kendisini bağladığı, bize garanti verdiği sıhhati konusunda sahih rivayetlerden değil. Efendim, bir enteresan durum daha var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den gene İmam Müslim'in ve daha başka imamların naklettiği bir husus daha var. Efendimiz buyurmuş ki ya Rabbi ben ümmetimden kimin hakkında beddua ettiysem, ağır konuştuysam, hatta lanet ettiysem onu ona merhamet vesilesi kıl. Bir de böyle bir duası var Efendimiz'in. Efendimiz ümmetinden olan bazı kimselere sebbetmiş mi etmiş, beddua etmiş mi etmiş. Fakat bunu da ilave etmiş. Kimin hakkında böyle bir şey yaptıysam ya Rabbi bunu onun merhametine vesile kıl diye. Dolayısıyla ulema diyor ki Efendimizin sebbettiği ya da aleyhinde konuştuğu, bu şekilde beddua ettiği kim varsa ümmeti Muhammed'den bu onun affına, mağfiretine, merhametine vesiledir. Bu da önemli bir şeydir. Muaviye bin Ebi Süfyan isimli sahabinin Efendimizin bu tür bedduasına mazhar olduğu rivayetin sıhhati eğer kabul edilerek konuşulacak olursa onun aleyhine değil lehine delil olur diyorlar alimler. Kaldı ki rivayetin durumunu az önce ifade ettim. Hazreti Ali ile Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehadetinden sonra Hazreti Ali radıyallahu anh'la yaşadıkları ihtilaf, ondan sonra efendim Sıffin'den sonra işte hakem tayini, o olaydan sonra Hazreti Ali'nin şehit edilmesi, ondan sonra hilafete gelmesi Hazreti Muaviye'nin, bunlar hep İslam tarihinin konuşulmuş, üzerine çok söz söylenmiş hadiseleridir. Bunlar üzerinde de biz zaman zaman buradaki derslerimizde durduk. Burada o derslerde olan arkadaşlar hatırlayacaktır. Hazreti Ali ile olan ihtilaflarında Hazreti Muaviye'nin kim haklıydı? Ehl-i Sünnet ulemasının ittifakı var ki Hazreti Ali haklıydı. Sahabe eftaliyet sıralamasında Hazreti Ali en üsttedir, Hazreti Muaviye en altlarda bir yerdedir. Sahabenin en faziletlilerinden değildir, bunu söylüyoruz. Ulema da söylüyor. Efendim, fakat o hadiselerde de gözden kaçırılan ya da bir kısım tarihi rivayetler dolayısıyla haksız biçimde gündemde tutulan bazı meseleler var. Onların da üzerinde durmamız lazım bu vesileyle. Bunlardan birincisi Hazreti Ali aleyhine minberlerden küfrettirdiği iddiası. Efendim, Hazreti Ali ile Sıffin'e giden o anlaşmazlık sürecinde tarihi bazı kaynaklar bize diyor ki Hazreti Ali taraftarları Hazreti Muaviye ve Şam ehline, onlar Şam'da ikamet ediyor. Onlar da Küfe ve Basra ehline, Hazreti Ali'ye ve onun taraftarlarına minberlerden sebb ederlerdi. Hatta sahih bir rivayette Hazreti Muaviye'nin Sa'd bin Ebi Vakkas'a seni Ali'ye sebb etmekten alıkoyan nedir dediğini de okuyoruz. Efendim, demek ki o minberlerden Hazreti Ali'ye sebb edilmesini emrediyordu. Hazreti Sa'd da bu emre uymayınca onu bu şekilde biraz payladı, azarladı. Seni ona sebb etmekten alıkoyan nedir diye çıkıştı ona. Böyle anlaşılıyor. Evvela bu sebb etme nedir, bunu bir açıklamamız lazım arkadaşlar. Bunu bazı Türkçe kaynaklar küfrettirirdi diye tercüme ediyorlar. Bu doğru değil. Sebb etmek küfretmek değildir. Belki zaman içerisinde bu kelime ilk dönemlerden günümüze doğru gelirken bir anlam genişlemesine uğramış olabilir. Bunu görüyoruz. Birisi birisine sebb ettiği zaman artık günümüz Arapçasında o ona küfretti şeklinde anlaşılıyor. Fakat Arapçanın bozulmadığı o dönemlerde, sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in o dönemlerde bu kelime küfretmek anlamında kullanılmıyor. Kötü söz söylemek anlamında kullanılıyor. Belki hakaretamiz şeyler söylemek anlamında kullanılıyor. Zira sahih rivayetler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeden bazılarına sebb etmiş. Sahih rivayetler var. Efendim, onlardan bir iki örnek nakledeyim size. Muvatta'da, Ahmet bin Hanbel'de, İbn-i Hüzeyme'de vesairede nakledilen bir rivayet var. Uzunca bir rivayet, sadece bizi ilgilendiren kısmını nakledeyim size. Tebük seferine giderken o çok sıcak bir iklim efendim. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz orduya emir veriyor. İleride önünüze çıkacak bir nehir var, ondan sakın içmeyin diye. Buna rağmen iki kişi, sahabeden iki kişi oraya vardıklarında hararetlerine, susuzluklarına engel olamıyorlar ve oradan bir miktar içiyorlar. Efendim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durumdan haberdar oluyor ve onları çağırtıp onlara diyor ki hel mesistuma min ma'iha şey'en, o sudan içtiniz mi? Fekala na'am, dediler evet içtik. Fesebbehuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunun üzerine Efendimiz onlara sebbetti. Ve kâle lehuma ma şâ'a Allahu en yekûle, ve onlara Allah Teala'nın söylemesini murad ettiği başka şeyler de söyledi. Rivayet böyle diyor. Efendimiz bu iki sahabiye sebbetmiş. Efendim, İmam Müslim'in naklettiği bir başka rivayette Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha diyor ki dehale ala Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme reculani, Efendimizin yanına iki adam girdi. Fekellemahu bi şeyin la edri ma huve, o ikisiyle Efendimiz ne olduğunu bilmediğim, anlamadığım bir şey konuştular. Feagdabahu, o iki kişi Efendimiz'i öfkelendirdiler. Fela'anehuma ve sebbehuma, bunun üzerine Efendimiz o iki kişiye lanet etti ve sebbetti. Hazreti Ayşe annemiz naklediyor. Bu sebbetme tabiri buralardan açıkça anlaşılıyor ki bu küfretmek değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashabına küfretmez. Hatta kafirlere bile küfretmez, münafıklara bile küfretmez. Onun o nezih üslubuna bu yaraşmaz. Böyle bir şey ondan vaki olmamıştır. Hatta bu sebbetme tabiri, hani aleyhine konuştu efendim, hakaret etti diyoruz ya, küfretmek değildir diyoruz ya, İmam Bukhari'nin naklettiği bir rivayette bizzat Hazreti Ali radıyallahu anh hakkında efendim Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Ebu Turab tabirini kullanırken ki bu künyeyi ona Efendimiz verdi biliyorsunuz. Hazreti Fatıma annemizle bir kırgınlık yaşadılar. Durum Efendimiz'e intikal etti, gitti. Evde yok Hazreti Ali. Efendim mescitte olduğunu söylediler. Gitti ki mescide uzanmış, yüzü gözü toz olmuş, toprak olmuş. Ayağıyla onu dürttü. Kalk ya Ebu Turab dedi. Ey Ebu Turab kalk diye. Bu künye Hazreti Ali'ye Efendimiz tarafından verildi. Efendim. Bunun Efendimiz tarafından bir sebep etmek olarak söylendiğini naklediyor rivayet bize. Yani dolayısıyla bu sebep etmek tabirinden anlıyoruz ki bu küfretmek değil, bu lanet etmek değil. Bu hakaret etmek, ağır konuşmak, belki duyduğunda güceneceği bir üslupla hitap etmek gibi bir anlamı var bu sebep etme tabirinin. Yoksa Müslümanlar minberlerinden, camilerinde birbirlerine küfretmezler. Hele ashab bunu asla yapmaz. Ama işte bu özellikle Şia'nın dezenformasyonuyla maalesef Hazreti Muaviye'nin Hazreti Ali'ye ve taraftarlarına Ehl-i Beyt'e küfrettirdiği şeklinde propaganda edildi, ediliyor. Bu devam ediyor, bu dezenformasyon. Biz de buradan böyle bir şey anlıyoruz. Bu doğru değil. Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh hadisesine gelince rivayet bize Hazreti Muaviye'nin Hazreti Sa'da Ali'ye niye küfretmiyorsun dediğini nakletmiyor. Seni Ali'ye sebbetmekten alıkoyan nedir diyor. Ne demek bu? Bu demek ki minberlerde Hazreti Muaviye taraftarlarının Hazreti Ali ve taraftarlarına ağır konuşması, aleyhte konuşması artık maalesef minberlerde bir alışılagelmiş bir durum olmuş demek ki. Hazreti Sa'd bunu yapmıyor. Bunun üzerine Hazreti Muaviye diyor ki hayret sen böyle yapmadın. Niye böyle yapmadın? Hayırdır? Yoksa ona söv, ona küfret falan anlamında bir tariz değil bu. Bunu ulema da açık bir şekilde söylüyor. Ulemanın tespit ettiği bir husus daha var arkadaşlar. Bu Şia'nın ve maalesef onların propagandasına, dezenformasyonuna eteğini kaptıran günümüzde bazı kimselerin, aramızda bunlar, bazı akademisyenler, adı hocaya çıkmış bazı kimseler bunu yapıyorlar. Hazreti Muaviye'nin adı geçtiği zaman mutlaka oraya bir mim koyarak efendim üsluplarını bozuyorlar. İftiraya varan şeyler söylüyorlar. İftiraya varan şeyler söylüyorlar. Oysa ulema diyor ki Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh Hazreti Ali'ye efendim Hazreti Ali aleyhine asla bir rivayet uydurmamış, uydurulmasını emretmemiş, böyle bir şeye tevessül ve tenezzül etmemiştir. Şimdi bu önemli bir şey. Yani o süreçte biz hadis uydurma faaliyetinin artık başladığını biliyoruz. Hazreti Ali'nin etrafındaki bazı kimseler Ehl-i Beyt lehine ve sahabe aleyhine hadis uydurmaya başlamış o süreçte. Hadis tarihini okuyanlar bunu bilirler. Hazreti Muaviye'den böyle bir şey sadır olmadığı biliniyor. Efendim, Hazreti Ali'nin faziletini inkar konusunda hiçbir şey nakledilmemiştir ondan. Ehl-i Beyt'in faziletini inkar konusunda daha genel olarak hiçbir şey nakledilmemiştir. Efendim, hilafeti boyunca Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra Hazreti Hasan'ın hilafeti ona devretmesiyle başlayan ve aşağı yukarı 20 sene sürdüğü söylenen hilafeti boyunca Ehl-i Beyt'e tek bir hürmetsizlik etmemiş. Tek bir hürmette kusur etmemiş. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuma başta olmak üzere Ehl-i Beyt'in hukukunu olabilecek en üst seviyede gözetmiş. Hazreti Ali taraftarları için de bunu yapmış. Yani onun hayatını, otobiyografisini okuyanlar aslında çok halim selim bir kimse olduğunu söylüyorlar. Çok çok gerekmedikçe kuvvet kullanmayan, kafirlere karşı bile çok gerekmedikçe kuvvet kullanmayan, çok halim selim ama çok akıllı, çok zeki biri olduğunu söylüyorlar. Hatta şu söz ondan çok meşhur bir söz olarak naklediliyor. Sözün iş gördüğü yerde kamçıya tenezzül etmem. Kamçının iş gördüğü yerde kılıca tenezzül etmem. Bu da gösteriyor ki işleri hikmetle yürütmede, idare etmede son derece mahir bir insan. Efendim, ve hilafeti döneminde dediğim gibi gerek Ehl-i Beyt aleyhine gerek bir kısım sahabe aleyhine tek bir icraatı olmamış. Hemen aklımıza Hucr bin Adi meselesi geliyor radıyallahu anh. Onu öldürtmesi hadisesi geliyor. Niye yapmış bunu? Hucr bin Adi radıyallahu anh ümmetin artık ittifak ettiği amul cema'a denen Efendimiz aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz Hazreti Hasan Efendimizin faziletleri babından ve gaybden haber verme babından buyurmuş ki Allah benim bu oğlum vesilesiyle ümmetimin iki büyük taifesini birleştirecek, aralarını bulacak. Hazreti Hasan, Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra kendisine beyat edilince ordular gene toplandı. Bir tarafta Basra ordusu, bir tarafta Şam ordusu. Sıffin'de zaten on binlerce kan dökülmüştü. Baktı ki bu uzun sürecek ve hiçbir netice vermeyecek yeni bir savaşa gidiyor. Bunu yapmadı. Çok hikmetle hareket etti. Müslümanlar arasında yeniden bir kitlesel kıyım, kan dökülmesi hadisesine meydan vermemek için Hazreti Muaviye ile yazıştı, bir anlaşma yaptılar. Hilafeti ona devretti. İşte buna amul cema'a diyoruz biz. Bütün ümmetin ortaklaşa sevindiği, mutlu olduğu bir ortamda bu beraberliği bozmaya dönük herhangi bir girişim kimse tarafından doğru karşılanmaz, hoş karşılanmaz. Efendim, dolayısıyla mescitte, cemaatte, toplumda Hucr bin Adi radıyallahu anh bu tarz şeyleri çok ulu orta yapmaya başladı. Hazreti Muaviye'yi kötüleyen, taraftarlarını kötüleyen, aleyhine ağır konuşmalar yaptı. Kamuoyunu da bu etkilemeye dönük bir şey haline gelmeye başladı. Kendisi ikaz edildi ama buna devam etti. Bu hadise onun maalesef öldürülmesiyle sonuçlandı. Ümmet birleşmişken, bir noktada artık ittifak noktasına gelmişken böyle bir ihtilafın, böyle bir yeni çatışmanın kapısının açılmaması gerekiyordu. Bu arkadaşlar, bu tarz şeyleri duyduğumuzda, okuduğumuzda kabul etmekte zorlanabiliyoruz. Bu normaldir. İşte Osmanlı'daki bir kısım padişahların kardeş katli, evlat katli hadisesi de böyledir. Bunları duyduğumuzda kabul etmekte zorlanıyoruz. Fakat bunun nasıl bir şey olduğunu ancak devlet yönetme konumunda bulunan kimseler idrak ederler. Yani meseleye bir onların baktığı açıdan bakmayı denesek o kadar kolay cümle kuramayabiliriz. O başka bir açı, başka bir bakış açısı. Dolayısıyla orada başka başka endişeler, başka başka daha genel, daha umumi endişeler gündeme gelir. Orada da işte fıkıh usulünde gördüğümüz bir kaide işler. Nedir o? Zararı has, zararı amma tercih edilir. Yani bir yerde küçük bir zarar, etkisi sınırlı bir zarar var. Onu yapmazsanız o umumi bir zarara yol açacak. Dolayısıyla onu tercih ederek o umumi zararı engellersiniz. Zararı has, zararı amma tercih edilir. Bunlar daha sonra ulemanın böyle kaideleştirdiği şeylerdir. Bu tarz hadiseleri okurken böyle bakmak lazım. Evet, bir ashabtan birinin kanının dökülmesi insanın zoruna gidiyor. Kolay kabullenilecek bir şey değil ama dediğim gibi durduğumuz noktayı değiştirip başka bir açıdan bakmayı denediğimizde işin rengi değişiyor. Tamam da Sıffin'de efendim yenilmek üzereyken Kur'an sayfalarını aldılar, Mushaf sayfalarını mızrakların ucuna taktılar. Böyle bir hile-i şer'iyeye başvurdular. Böylece Hazreti Ali'yi ve onun ordusunu kandırdılar. Yok böyle bir şey de yapmadılar. Bunu daha evvel söylemiştik. Mızrakların ucuna mushaf sayfaları takmak diye bir şey yok. Olan şu, Hazreti Osman radıyallahu anh döneminde biliyorsunuz mushaflar 6-7-8 nüsha teksir edildi, çoğaltıldı ve belli ilim merkezlerine gönderildi. Basra'ya, Küfe'ye, Mekke'ye, efendim Şam'a. İşte o Şam'a gönderilen mushaf çok büyük bir mushaftı. Yani hacimli ve ağır bir mushaftı. Hazreti Muaviye'nin ordusundaki askerler o mushafı 4 tane mızrağın ucuna bağlayarak 4 asker havaya kaldırdılar ki aramızda Allah'ın kitabı hakem olsun bu parolayı böyle bir görsellikle de ifade etmek için mushafı bağladılar mızrakların ucuna ve mushafı havaya kaldırdılar. Yoksa mızrakların ucuna mushaf sayfalarını takıp onu Hazreti Ali'nin askerlerine hadi gelin Allah'ın kitabıyla savaşın der gibi öyle bir icraat olmadı. Ezan mı okunuyor? Son bir iki cümleyle bağlayayım. Amr bin As radıyallahu anh biliyorsunuz o süreçte önemli bir fonksiyon ifa etti. Bu hakem olayının kararlaştırılmasında ve icrasında önemli rol oynadı. Orada da işte Ebu Musel Eş'ari'ye yalan söyledi Amr bin As. Hazreti Ali'yi ikisi de önce kendi hakemlerini azletme kararı verdiler. Ama bunu ilan ederken Ebu Musel Eş'ari dedi ki ben Ali'nin müvekkiliyim, Ali'yi azlettim. Çünkü anlaşmayı böyle yaptık. Ama Amr bin As öne çıktı. Dedi ki bakın Ali'yi azletti bu adam. Ali'yi ben de azlettim. Ama Muaviye'yi nasip ettim. Yani olduğu yerde bıraktım. Bunun üzerine o ona küfretti, o ona küfretti. Dağıldılar gitti. Böyle bir şey de olmadı. Olan şu, her iki sahabi de hakem olarak tayin edilen her iki sahabi de belli bir günde belli bir yerde bir araya geldiler. Büyükçe bir çadır kuruldu. Sahabeden aklı başında insanlar, tabiinden aklı başında insanlar orada bir anlamda bir heyet olarak, gözlemci heyet olarak oturdular. Orada katipler vardı. Onların ağzından çıkan ve kararlaştırılan şeyleri madde madde yazdılar. İki nüsha halinde birini ona, birini ona verdiler. Orada kararlaştırılan her iki hakemin ve müvekkillerin azledilmesiydi. Her iki hakem kendi müvekkillerini azlettiler. Fakat bu ne Hazreti Ali'nin ne Hazreti Muaviye'nin hoşuna gitti. Burada alınan bu karar vekiller tarafından alınan bu karar müvekkiller tarafından onaylanmadığı için icraya geçemedi. Ve o hakem olayı böyle kadük kaldı, sonuçsuz kaldı. Meselenin aslı özü budur. Konu hakkında söylenecek başka şeyler de var ama böyle bir toparlamış, özetlemiş olalım. Haftaya inşallah daha geniş zamanımız olacak. Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.